Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, yeni bir tasavvuf ve insan psikolojisi programında karşınızdayız. Her zaman olduğu gibi bendeniz Süleyman Derin ve kıymetli hocamız Ali Rıza Bayzan Beyefendi. Hocam, Mustafa Merter Bey'in Nefis Psikolojisi kitabından devam ediyorduk. Geçen programımızda insanlığın, yani ruhla alakalı bilgilerinin daha da kötüleştiğini. Çünkü eski dönemlerde hocam dinler bir şekilde insanlara ruhla alakalı bilgi veriyordu. Bunu inkar edip sekülerleşince tamamen Batı alemi ruhla alakalı bilgilerden mahrum kaldı. Deneysel psikoloji bir parça bazı şeyler buldu ama onlarda da şu anda Batı'nın durumu malum yani. Aileler dağılmış durumda. Uyuşturucu hocam kullanımı had safhada.
Evet.
Hollanda'da falan serbest biliyorsunuz. İnsanlar sokaklarda ölüyor bazen. Ben İngiltere'de kaldım hocam. Her taraf iğne olurdu böyle yani. Yani çok tehlikeli. Çoluk çocuk gidip ellese, dokunsa, bir yerine bassa hastalık da bulaşacak yani. Böyle bir maalesef insani kriz yaşıyoruz dünyada. Şimdi hocam Mustafa Merter Bey'den devam edeceğim. Bunun sebebini şöyle açıklıyor hocamız. Kur'an-ı Kerim'den bir ayetle açıklıyor. Ayet-i Kerime şöyle. Rum Suresi ayet 41. İnsanların kendi elleriyle yapıp ettikleri sonucunda karada ve denizlerde çürüme ve bozulma başladı. Bu şekilde Allah belki doğru yola geri dönerler diye yaptıklarının bazı kötü sonuçlarını onlara tattıracaktır.
Evet.
Esası bu da Allah'ın rahmeti. Yani evet. İşte çevre kirleniyor hocam. Havayı soluyamıyoruz. İşte psikolojik krizler artıyor, kaygılar. Sebebi diyor hocamız, Allah belki kullarım dönsün. Gittikler yol değil.
Evet.
Bunu görsünler diye diyor, bunları bize yaşatıyor ama bundan da ibret alan veya ders sanki almıyoruz hocam. Ne dersiniz? Yani bu sıkıntıları yaşıyoruz. Yaşadığımız halde bile daha da dalıyoruz bu problemli hayat tarzına.
Evet. Yani aslında kendi kendini besleyen bir durum. Bir kısım insan farkında değil. Farkında olmadığı için çözüme doğru yönelmiyor ama bir kısmı çözümün farkında fakat davranışlarını değiştiremiyor. Sonuçta bu böyle ha demeye insan doğruya yönelmesi kolay değil, iyiye, güzele yönelmezse. Kötünün, çirkinin ve yanlışın da kendince bir cazibesi vardır yani. Çünkü o da insanın egosunu besleyen, şişiren bir şey. İnsan egosunu kırmalı ki. Profesör Doktor Mustafa Kara Hoca'nın çok sevdiğim bir sözü var. Şey der, tasavvuf der, üç harften üç harfe yolculuktur. Egodan aşka.
Çok güzel.
Şimdi egosundan vazgeçecek ki bütün bunlar olsun yani. Yoksa bilmek de kendi başına yeterli değil yani.
Şimdi hocam dedik ya yani Allah-u Teala bizim yaptığımız kötü işlerin neticesini her sahada bize gösteriyor. Yani çevrecilik bugün işte biliyorsunuz gelişen bir saha. Çünkü insanlar çevreyi katleder. Evet. Eskiden böyle bir şey yoktu. Kimsenin aklına suları kirleteyim, kainatı kirleteyim demek gelmezdi. Hani hatta Hazreti Mevlana buyuruyor ki bu çevreyle alakalı, affedersin diyor, bir eşek temiz bir dereye girer içine eder diyor. Bevlini yapar. Bu eşeğin diyor cezası yani o suyu kirlettiği için dayaktır diyor hocam. Şimdi bugün de insanlar yani temiz suya kirleten bir bu mahluk, iki kulaklı, dört ayaklı gibi bir duruma düştük. Sonumuzu kendi kendimize getirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Allah deprem gönderiyor, sel gönderiyor belki hani ağaçları kestiğimiz için, ne bileyim tahribat ettiğimiz için.
Evet.
Betondan çalıyoruz, demirden çalıyoruz hocam. İnsanlar binlerce ölüyor ama yine yeni inşaat yapılıyor mesela. Yine bu şey devam ediyor. Hatta bazı arkadaşlarımız çok komik şekilde diyorlar ki bizim bina çok sağlam çünkü müteahhit en üst katta yaşıyor. Yani sağlam yapmasaydı
burada yaşamazdı.
Yaşamazdı ya. Gibi böyle bazen aramızda ilginç şeyler geçiyor.
Aynı şeyi bizim iş yeri için söyledim. Bir arkadaş dedi ki gel dedi ben dedi bu binaya güvenmiyorum. Güven diyorum. Bak diyorum mal sahibi oflu ama bu binada. Bizim Karadeniz'in müteahhitlerle ilgili çok şey vardır ya. Hocam aklıma şey geldi. Masanobu Fukuoka diye bir Japon bilge var. Bu öldü. Şeyi savunuyor adam. Doğal tarımı savunuyor. İlginç mesela normalde ne yaparsın? Tarlayı kazar ekin ekersin ya. Bunu yapmıyor. Tarlayı bile kazmıyor ama hiç gübre konulmamış bir toprak olacak. Ve tohum da doğal tohum olacak yani. Şey diyor bu defa başka bir model deneyeceğim diyor. Tohumları çamura bürüyüp çamur topu yapıp öyle atıyor. Hani kurt kuş yemesin
diye
yani. Tamam,
oradan kökün salıp da toprağa iniyor.
He, iniyor. Hı-hı. Sonra ondan da vazgeçiyor. Şeye serpiyor, tarlaya serpiyor. Hı-hı. Şimdi ne beklersin? Kuşlar hepsini yesin, yemiyor. İlginç. Tüketmiyor.
Yani daha çok bitmiyor.
Hepsini tüketmiyor yani. Hı-hı. Yani şimdi şeyi seyrediyordum. Karınca yiyen diye bir dev canlı var. Amerika'da yaşayan karınca yiyen, dili bir metre falan yani.
Evet.
Gidiyor karınca yuvasına hocam. Bir miktar yiyor sadece. O yuvayı bitirmiyor. Aradaki fark şu yani. Sürdürülebilir olmasını.
Bir kısmını yiyeyim ki diyor. Bir dahaki sefer bu yuva tamam helak olmasın.
İnsanın sorunu ve kapitalizmin sorunu açgözlülük. Yani şeyi işte hani bizim şeyde atalarımızın sözü var ya, altın yumurtlayan tavuğu kesmek. Ya kesmeyeceksin onu. Sabredeceksin. O yumurtadırca alacaksın yani.
Hocam ben de seyrettim bu belgeselleri. O işte karıncaları yiyen hayvancağız bir parça oradan yiyor.
Evet.
Yani bir kısmını yiyor. Sonra gidip başka bir yuvadan bir kısmını yiyor ki bir dahaki sefere hani bunları tek tek yese hepsi helak olacak. Belki
halbuki konfor öyle değil mi hocam?
Tabii.
Konfor, zahmet yok. Bir tanesine gitmişsin, ne uğraşıp duruyorsun? Keyfine bak. Yok, öyle yapmıyor işte yani.
Bir de o
açgözlülük yapmıyor.
Bir de o karıncalar biliyorsun şeyi kırmak zorunda. Yani o koloniler çok sert.
Evet,
yüksek
evet.
Böyle arınacak koloniler var. Dışı böyle taş gibi hocam. Onu zorla kırıyor, oradan bir dilini sokuyor.
Dilini sokuyor. Hani yani özel uğraş gerekiyor
uğraş
yani.
Uğraş gerekiyor her biri için. Yani hocam tabii insan eğer manevi kökenini unutursa hani ayet-i kerimede belhüm adal diyor hocam, bu çok ilginç.
Evet.
Hayvanlardan daha aşağı hale gelir. Yani bir hayvan bile kainatı yok etmek için, tabiatı yok etmek için uğraşmıyor. Çabuk. Yani bir aslan hocam bir ceylan yakalayıp yiyor mesela.
Evet.
Ceylan şeysi mesela biz aslan yerine biz olsaydık hocam. Yani bizim aklımız aslanla da olsaydı herhalde bütün ceylanları yer bitirirler.
Yani evet.
Sonra aç kalıp birbirlerini yerlerdi.
Yani.
Çünkü bütün ceylanları yiyince kökü kururdu bunların. Hayvan öyle değil. Bir tane yiyor. Bir hafta ondan sonra hiçbir hayvana dokunmuyor mesela.
Evet. Mesela Amerika'da şimdi ilk milli park Yellowstone. Orada mesela bizonlar yani bizim sığırların daha böyle değişik bir tarzı diyelim yani. Zamanında milyonlarca varken katliam nedir? Derisini, boynuzunu, şusunu, busunu kullanacağım diye. Yani her zaman etlerini bile kullanamıyor yani. Böyle çok küçük sürüler kaldığında ancak şey edebildiler. Akılları başlarına geldi yani. Tekrar bizonlar orada hayat bulmaya başladı. Şeye kalınca iş açgözlülüğe kalınca en son dediğiniz gibi birbirini yemeye başlıyor insanlar.
Şimdi Mustafa Mertler hocamız bu problemlerin kökeninde şunu söylüyor. 1750'lerde başlayan Batı dünyasının büyük medeniyet hareketi, aydınlanma, insanlığın binlerce senelik maneviyat birikimini hiçe sayar ve sadece rasyonel aklına sığınarak, neredeyse aklına taparak evreni keşfetme macerasına başlar. Maddi dünyayı anlamada ulaşılan başarılar, yapılan spektaküler yani olağanüstü buluşlar, kullanılan metodolojinin pozitivizm, empirizm, redeksiyonizm insan konusunda da geçerli olduğu yanılgısını ortaya çıkarır. Yani maddi dünyadaki hocam başarılarımız sanki insanın ruhunu da artık madem ben maddenin sırrını çözdümse.
Evet.
Galaksilere işte efendim bakabiliyorsam, resim çekebiliyorsam, Mars'a efendim bir uzay aracı gönderebiliyorsam o zaman ruhla alakalı her şeyi bilmem lazım. Din adamlarına, Kur'an'a, peygamberlere gerek yoktur diyorlar hocam. Ve bunun adı hocam aydınlanma oluyor. Ne kadar ilginç.
Evet.
Karartma demek lazım.
Şimdi akıl gerekti mi? Gerekti. Aklın büyük başarıları var mı? Eyvallah.
Kendi sahasında.
Sorun işte tecavüz olayı. Neye tecavüz ediyorsun? Duygu alanına tecavüz ediyorsun. Sanat alanına tecavüz ediyorsun. İnanç alanına tecavüz ediyorsun. Ve sonuç kendine zarar vermeye başlıyorsun. Mesela artık bilim kendini dizginlemek istiyor. Niye? Çünkü her şeyi biz bilime bıraktığımız zaman yeryüzünü ve insanı yaşanmaz hale getiriyor. Demek ki ne lazım? Bir denge kurmak lazım yani.
Çünkü hocam burada Mustafa Mertler hocamız da bu sık sık kullanıyor bunu. Hazreti insan anatomi, biyokimya, nörofizyoloji ve laboratuvarlarında incelenmeye ve ölçeklerle ölçülmeye başlanır hale getiriliyor. Hocam şöyle o zaman şöyle bir şey oluyor. Artık insan da bir fare gibi özür dilerim, bir kedi köpek gibi normal bir varlık. Nasıl bir fareyi hocam kesiyorsunuz, kurbağayı ikiye bölüyorsunuz
evet.
Biyoloji dersinde. Aynen bunun gibi hocam Hazreti insan, Allah'ın mükemmel yarattığı o varlık sıradan bir laboratuvara atılıyor.
Evet. O çok büyük tartışma konusu idi psikoloji tarihinde. Artık varoluşçu insancı psikologlar insanın laboratuvara sığdırılamayacak kadar büyük bir varlık olduğunu kabul ettirdi yani. Ha, laboratuvarda deney olmamalı mı? Hayır, olmalı, tamam, ama oradan ibaret saymak yanlış bir şey yani.
Şimdi hocam güzel bir ana bir mesnevi hikayesini anımsattı bu konuştuklarımız. Padişahın kolunda efendim avlanan bir şahini var.
Evet.
Böyle sevilen efendim özel bakıma. Biliyorsunuz hocam padişahlar zevk için böyle çok güzel şahinler yakalayıp onları evcilleştiriyorlar. Bir gün bu şahin padişahtan kaçıyor.
Evet.
Ondan sonra yaşlı bir koca karının kulübesine sığınıyor. Akşam olmuş. Tabii evcil hayvan ya, illa bir
evet.
Evde gecelecek. Kadın bunu yakalıyor. Ay evladım diyor. Sana ne yapmışlar diyor. Annen seni çok ihmal etmiş. Tırnakların diyor uzamış.
Of.
Hemen bir bıçak getirip
tırnak dediği pençe.
Pençelerini kesiyor. Diyor senin tüylerin çok uzamış evladım diyor. Ondan sonra diyor bunun diyor tüylerini hemen keseyim. Kanatlarını da kesiyor hocam.
Evet.
Sonra diyor ki ya ben bu hayvana ne yedireyim? Bulamaç yapayım. Yani çorba.
Evet.
Çorba getirip sıcak çorbayı önüne koy. Ye bunu diyor. Yemeyince kızıyor bu sefer. Kafasına süpürgeyle vuruyor. Tüyleri dökülüyor hayvancağızın. Ertesi gün padişah aramaya başlıyor. Benim şahinim nereye kaçtı? Hmm. Şurada kaybolmuştu. O koca karının evine geliyorlar. Eyvah, bir bakıyor ki o zavallı şahin, o açtığı zaman kanatları 2 metre olan işte pençeleri tavşanı, tilkiyi yakalayıp padişaha getiren hayvancağız bir tavuğa dönmüş. Kanatları kesilmiş, pençeleri kesilmiş, gagası belki ucu kesilmiş. Alıyor, ağlıyor tabii, üzülüyor haline. Şey ağlıyor yani, şahin ağlayıp kanadıyla böyle eline sürtünerek padişahım ben ettim sen etme. Beni buradan kurtar diyor. Mevlana evet. Hocam bunun şeyini yapıyor, yorumunu. Esasında buradaki şahin diyor biziz. Allah bizi mükemmel yaratmış. Ama sen Allah'tan kaçıyorsun. Onun huzurundaydın, yanındaydın. Ondan kaçıp bir koca karıya sığınıyorsun. O koca karı da kendi cahil kafasına göre şahini şekillendiriyor. Ya yani senin ruhun yok diyor. Pençesini kesiyor. Bu kadar kanada ne gerek var diyor. Kanadını kesiyor. Bu gagaya, bu kadar sivri gagaya gerek yok diyor. Gagasını törpülüyor.
Evet.
Ortaya bugün hocam işte yani böyle bir ucube Hazreti insan değil de fareyle eşitlenmiş.
Evet, maalesef.
Köpeklerle eşitlenmiş. Aynı deneylere tabi tutulan. Sizin o geçen hafta örnek verdiniz ya. Hani işte bir tavşan veriyorsun, tüylü bir tavşan eline.
Evet.
Ses çıkartıyor, gürültü. Ondan sonra korkuyor falan.
Korkuyor çocuk.
Hocam bunun hayvan da biliyorsun. Pavlov'un köpekleri de bunu yapıyor.
Yani aynı o durum söz konusu. Akıl gerekti ama her şeyi akıldan beklemek akla da günah yani. Akla da yazık. Geo dergisi vardı hocam. Bir ara Türkçe'de de çıkıyordu Geo dergisi. Orada Christian Schull diye bir yazar diyor ki çelişkili görünse de sözde en ileri akılcılık ile en büyük mana eksikliğini eş zamanlı olarak yaşadığımız şimdilerde. Yani en ileri akılcılık ile anlam eksikliğini biz eş zamanlı yaşıyoruz. Bu tutarsız görünüyor, çelişkili ama manzara bu. Bireyin diyor o bildik varoluşsal soruları yeniden su üstüne çıkıyor. Kimim ben? Yaşamın anlamı nedir? Doğum, yaşam, acı, ölüm. Ya sonra insanlar diyor işte burası diyor aklın sınırlarının bittiği bir nokta oluyor. İşte buraya kadar ben akıla gitmeliyim eyvallah. Ama bundan sonra işte bu bilgileri bana veren bir şeye ihtiyacım var yani. Adını koyamıyor işte. Hani işte kalbini harekete geçirmesi gereken nokta.
Yani hocam bugün işte modern psikoloji kalbi yani. Kalpten kastımız değil mi? Ruhtur. Tasavvuf.
Evet.
Kalbi ve ruhu eş anlamlı. Gönül.
Evet.
Kalp, ruh bunların hepsi aynıdır. Yani insanın o transpersonal denilen bugün psikolojide ben ötesi. Ben, benim ötemdeki ruhum, varlığım var. Onu savunur hocam. Biliyorsunuz sufiler, bırakın bu hani ateist psikologlar, hani tanrı tanımaz, ilahi nizamı inkar eden psikologları, Müslüman arasında bile, yani Müslüman filozoflarına karşı geliyorlar. Diyorlar ki siz aklı tamamen putlaştırmayın. Aklın bittiği yerde aşk başlar.
Evet.
Yani akıl her şeyi çözemez. Akıl bencildir. İkimizin arasındaki ilişkilerde ben hep kendi menfaatimi düşünüyorum. Ama tasavvufun o hocam ileri ortaya attığı aşk, muhabbet olursa o zaman kendimi değil sizi düşünürüm. Psikoloji değişiyor bir anda yani.
Evet, bambaşka bir şey haline
tabii,
geliyor.
Tabii şu anda modern psikoloji tamamen aklı, efendim bencilliği körükleyen bir yapı içinde. Yani kendini koru, kendini egonu şişir, kişisel gelişimine çok ehemmiyet ver. Yine yani hocam yanlış bir psikoloji anlayışı aldığı gündemimizi maalesef meşgul ediyor.
Evet, yani insanlar bu hayatta yaşadıkları zorlukları telafi için gittikleri eğer psikologlar, psikiyatristler böyle olursa hani şey hani her şey kokar ama tuz kokarsa ne olacak yani?
Evet, evet. Şimdi hocamız demiş ki redeksiyonizm, yani hocam bu redeksiyonizm indirgemecilik evet. Değil mi? Yani siz o Hazreti insanı fare seviyesine indirgiyorsunuz.
Evet.
Yani ben fareyi nasıl laboratuvarda deneyerek efendim onu işte hocam biliyorsunuz peynir koyuyorlar bilmem labirentleri falan bulduruyorlar. Ha oradan bakarak insan anlamaya çalışıyor hocam. Bugünkü psikolojinin en büyük sıkıntısı budur. Bu da hakikaten büyük bir sıkıntıdır. Zaten şunu kullanmış hocamız, kendi kendisini ve üstünde yaşadığı binlerce senelik o yaşlı hassas mavi gezegeni yok olma aşamasına getiren trajik insan ve onun perişan dünyası diyor. Yani hakikaten şu mavi dünyamız, mavi gezegen diyorlar değil mi
evet,
hocam?
Evet, evet, evet.
Çünkü herhalde su olan bu kainattaki tek gezegen dünyamız. Bu bile esasında hocam Allah'ın dünyaya verdiği özel statüyü gösteriyor.
Yani evet.
Yani yüz binlerce, milyonlarca, milyarlarca gezegen var, yıldız var, şu var, bu var, gök cismi var. Hiçbirinde atmosfer ve su yok.
Evet. Tabii atmosfer varsa da zehirli atmosfer.
Atmosfer var ama su yok değil mi hocam benim
su
bildiğim?
Su yok evet. Yani hocam, su varsa bile kullanılabilir değil. Yani diyelim ki taşlaşmış buz kütlesi halinde. Yani hepsi bir arada yok yani.
Yani o zaman bu dünyanın ayrıcalığı ne ki?
Evet.
Allah su vermiş. Suyu koruması için çok güzel atmosfer vermiş.
Evet.
Bu atmosfere giren gök cisimleri anında parçalanıp yanıp yok oluyor. Bize hiçbir şey olmuyor hocam.
Evet. Şimdi ayın yüzeyine baksın dinleyicilerimiz mesela büyük resimlerine baksın. Orada çok fazla şey vardır. Çukur vardır. Niye? Çünkü hiç durmadan gök taşı yağıyor oraya.
Ve
orayı
çarptı
kevgire çevirmiş oraya. Her tarafa çukur açmış yani. Şimdi bizim atmosferimiz olmasaydı ya da bu kalınlıkta olmasaydı dünya da öyle. Zaten dinozorların ortadan kalkmasıyla ilgili bir varsayım şeydir. Dehşet büyüklükte bir göktaşının dünyaya düşmesi.
Bu sallan çarpmayla beraber bütün dinozorlar hocam ölüyor mu?
Şey oluyor, daha insanların yeryüzünde olmadığı zamanlar yere vurunca magma tabakasından da bir fışkırma oluyor, bir volkan gibi. O çıkan küller bütün dünyayı şey ediyor. Kaplıyor.
Atmosfer gibi sarıyor.
Sarıyor. Güneş ışıklarının yeryüzüne girmesi çok zayıf diyor. Hatırlayın hocam bir ara İzlanda'da şey patlamıştı.
Evet hocam Avrupa etkilenmişti.
Avrupa'da mesela uçak seferleri durdurulmuştu. Çünkü görüş alanını kaybediyorsun yani. Şimdi böyle bir dünya bu defa ancak çok küçük canlılar hayatta kalabildi. Sadece dinozorlar değil başka büyük canlılar da çünkü beslenmesi için yaşayabilmesi için ışığa ihtiyacı var o kadar yok. Ama küçük canlılar idare edebiliyor daha az besinle.
Eyvallah. Hocam inşallah o zaman kısa bir araya girelim. Bu Hazreti insandan devam. Nasıl böyle bir fare maymun durumuna düşürülmüşüz onu inşallah ikinci bölümde devam ederiz. Muhterem dinleyicilerimiz tasavvuf ve insan psikolojisi programı bütün hızıyla devam ediyor. Lütfen bizden ayrılmayın.
Buluşma noktamız Erkam Radyo.
Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, tasavvuf ve insan psikolojisi programının ikinci bölümünde sizlerle beraberiz. Programımızı yeni dinlemeye başlayan dinleyicilerimiz için tekrar hatırlatayım. Ali Rıza Bayzan hocamız ve bendeniz Süleyman Derin, Mustafa Mertler hocamızın Nefis Psikolojisi adlı eserinden okumalar yapıyoruz. Ve tasavvufla psikolojiyi birleştiren bu kıymetli hocamızın eserinden istifadeye çalışıyoruz. Şimdi hakikaten hocam sufiler bu her şeyin merkezine insanın kendisini bilmesini koymuşlar.
Evet.
Hocamız bu Yunus Emre'nin şu güzel beytini almış. İlim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir. sen kendini bilmezsin.
Bu nice okumaktır.
Ha, nice okumaktır diyor. Burada gerçi bu nasıl ilimdir diye hocamız bunu biraz daha modern şeye çevirmiş. Ha, nice okumaktır belki anlaşılmaz diye.
Evet.
Yani boşuna okumaktır.
Evet, evet.
Şimdi hocam yani insan kendini anlamadığı sürece ilimde ve bilimde ne kadar ilerlerse ilerlesin herhalde bu ilimlerden yeterince istifade edemiyor. Yani şöyle söyleyelim, hani güzel bir arabanız var ama ona binmişsiniz de nereye gideceğinizi bilmiyorsunuz. Elinizde adres yok.
Evet.
Pusula yok. Yani böyle bir hocam hayat tarzı var ve bunu bugün bize kazandıran din ve tabii din içinde hocam belki sufilerin bu özellikle hayatın hedefini çok önemsemeleri.
Evet.
Yani kendi ilim bilmektir. İlim kendini bilmektir. Belki diğer ilimlerde bu kadar yok hocam.
Evet, çünkü onlar ayrıntıya dair ve diğer alanlara dair doğrudan yaşamın anlamı ve amacı dediğinde bu oluyor. Daha önce ismini almıştık hocam. Geo dergisinden bir yazar Christian Schull başka bir makalesinde şey diyor. Ama diyor tek başına akılcılık insanı mutlu etmiyor.
Yani, evet.
Batı bu sorunu yaşıyor. Tek başına akılcılık insanı mutlu etmiyor. Çünkü daima geçerli bilgeliklerden azade bir dünyada ruhsuzlaştığı duygusu hakim oluyor. Yani insanlar ruhsuzlaştığını fark ediyor. Hep akıl olduğunda yani.
Hocam bütün yani
sadece
şu anda
akıl olduğunda.
Bizim eğitim sisteminde maalesef bugün hocam tamamen akla yatırım yapmıyor mu? Yani ne kadar test çözersen o kadar başarılısın diyor.
Evet, o
diyor.
Çok yanlış tabii. Bu son zamanlarda hocam şey mesela şimdi IQ sözel ve dilsel ve matematiksel zeka üzerine kuruludur. Ama mesela son zamanlarda duygusal zeka kavramı da ortaya atıldı.
Evet.
Çünkü bir insanın diyelim ki dilsel ve matematiksel zekası gelişkin bir insan tamam. İyi ama duygusal zekası gelişkin değilse ne olur o? Çok tehlikeli bir şey olur. Yani şefkati, merhameti, insaniyeti yoksa o zeka neye sebep olur? Onun için bu son zamanlarda bu yazın ben en küçük oğlumu üniversitelerin kampları oluyor şey kampı. Çeşitli eğitim, öğretim kampları oluyor. Bir baktım bazılarında şey var hocam. Duygusal çeviklik.
Çok ilginç.
Duygusal çeviklik dediği duygusal zeka eğitimleri veriyorlar.
Eyvallah hocam.
Yani bu artık bir şey haline geldi.
İhtiyaç
haline geldi.
En azından.
Evet, ihtiyaç haline geldi. Christian Schur'un son cümlesini okuyayım. Yani insan diyor salt akıl olduğu zaman sadece akıl olduğunda tek başına akıl olduğunda ruhsuzlaştığı duygusuna kapılıyor. Ve insan diyor doğa üstüyle olan iletişimi arıyor diyor.
Rabbi ile yani olan iletişimi.
He, o doğa üstü diyor.
Doğa üstü
işte,
diyor.
He, aslında yaradanını arıyor. Çünkü mesela bir bebek hocam doğduğu anda bununla ilgili yapılan şeyler var. Çalışmalar var. Mesela bir bebek doğduğu gibi annesine veriliyor. Bir bebek verilmiyor. Bir grup bebek yani. Mesela doğduğu gibi anneye verilen, anneyle fiziksel temas kuran bebek inanılmaz bir şey geliştiriyor.
Sakinleşiyor.
Huzur, hali vesaire. Öbürü şey diyor yani yıkıyor ortalığı yani.
Yani şeyin kaynağını arıyor.
He ya çok basit değil mi hocam? Daha doğmuş ya bismillah. Yani anneden doğmuş. Niye anne? Çünkü onun bir parçası çünkü yani. Şimdi insan Allah'tan koptuğunda o bebeğin reaksiyonunu veriyor. Yırtıyor ortalığı. Kendini de paralıyor üstünü başını yani. Bir kanal sürekli yaradanıyla bir ilişki olması lazım.
Veya hocam şunu söyleyelim. Onu bulamadığı zaman sahte uğraşılığa buluyor.
Sahte.
Hele evet, hocam bu maalesef modern çağda bu kompütür internet teknolojisi çok gelişti. En büyük başımızın belası da bu hocam. Gençler hocam bir kompütür yakaladıkları zaman
evet.
Artık orada bir kendilerine hayat kuruyorlar. Bu hayat tamamen hocam oyun ve eğlence merkezli. Yani öyle oyunlar var ki hocam geçen bir reklamında okudum. Hani sık sık böyle haber okurken böyle internet oyunlarının reklamları var ya.
Evet evet.
Bu oyuna bir kere başlarsanız ebediyen canınız sıkılmaz diye hocam reklam gördüm.
Evet.
Üzüntü verici bir şey maalesef.
Çünkü can sıkıntısı o kadar yaygın bir şey ki hocam. Çağımızın en büyük sorunlarından bir tanesi can sıkıntısı, onun üzerinden yürüyor dikkat edin. Yani şeyi damarı yakalıyor. Bak senin can sıkıntın var. Bak ben ne yapıyorum garanti veriyorum sana diyor.
Çünkü hocam din diyor ki ya sen diyor çok daha güzel bir yer için bu dünyaya geldin ama
evet.
Gideceğin yer daha da güzel. Oraya hazırlık yap. Hani nasıl anne karnındaki bebek dünyaya hazırlık yapıyor. Yavaş
evet.
Yavaş dişleri gelişiyor. Hatta hocam geçen bir yerde okumuştum çok hoştu. Yani bebek şunu diyemiyor. Ya Rabbi benim ağza ve dişe ihtiyacım hiç yok.
Ne diye veriyorum?
Ben bunu bu alemde anne karnı alemi diyelim.
Evet.
O karanlık alemde hiç kullanmadım. Ya göbeğimden ne güzel.
Her şeyi hazır
gıda alıyorum. Yani ne gerek var ki yani bana diş vereceğine daha başka bir uzuv ver bana. Değil. Anne evet. karnında adım adım hocam o damak gelişiyor, ağız genişliyor, çene evet. gelişiyor ve inanın bebek dünyaya gelir gelmez en güçlü kasları çene kasları hocam.
Hmm.
Yani onu hiç kullanmadığı halde anne karnında değil mi? Yani bu antrenman hani insan elin ayağını belki
evet hareket
tepiniyor çocuk. Kasları bir parça güçleniyor ama ya o çene kasları nasıl güçlenmiş ki? Yani çelik gibi hocam.
Evet.
Annenin sütünü emiyor mesela. Hakikaten bir mucize üzerine mucize. Yani tabii tasavvuf olaylara bu gözle bakıp ibret almayı, Allah'ı tanımayı, kendini tanımayı öğretirken maalesef diğer psikolojik yaklaşımlarda ise öncesi hasta ediyorlar. Sonra evet. tekrar hastalığı kontrol altına almaya çalışıyorlar. Yani
çünkü
kontrollü.
Sağlık ve hastalığın kendisi de bir kapitalizmin şeyi haline geldi. Onun için hastaneye gittiğinde şey anlamıyla hastane kastediyorum. Ticari hastane. Gittiğin zaman yani aslında hastanenin ticarisi olur mu ama öyle oluyor. Seni sadece müşteri olarak görüyor. Hmm, geldi. Nereden para kazanabilirim?
Neresini kesip parçalayayım?
ne sorun çıkartayım vesaire yani. Ne yapıyor? Mesela bunu şeyde gördük işte hocam. Böyle 100 yılın skandalı sayılmıştı. Domuz gribi.
Evet.
Mesela domuz gribinde karar ve Dünya Sağlık Örgütü bu yani. Dünya Sağlık Örgütü'nde karar verici kurul bunun bir küresel salgın olduğuna karar verdiğinde aşı patlama yapacak. Dehşet. Hmm. Talep 1'e 1000 olacak yani. Kuruldaki ellerden bir kısmı şey çıktı.
Doktor ve tıp
o firmalarla onu üreten firmalarla birkaç firma belki de tek firma birkaç firma üretiyor.
Ortak.
Diyelim ki evet ortaklığı var.
Bu sefer şimdi, küresel hastalık değil.
Şimdi bak şey bunu niye yapıyor? Bu telkini kapitalizm bunu niye yapıyor? Çünkü para görüyor orada. Yani kapitalizmin bu özelliği şeydir. Kaygı uyandırmak. Bir ara söz etmiştim. Bazı ekonomistler şeyin araştırmasını yapıyor yani. İnsanlarda uyandırılan kaygılarla ekonomi arasındaki ilişki. Mesela diyelim ki sana sürekli ölüm kaygısı veriyor, tamam mı? Kapitalizm. Öbür taraftan da telafi etmek için sana hiç durmadan hırsla, açgözlülükle bir şeyler kazanmak. Yani o bir şeyler kazanarak mal, mülk kazanarak ölümü telafi edeceğine inandırıyor sana.
Veya hocam bu hani dedik ya bu internet bağımlılığı falan. Öyle hocam dünya giriyorsunuz ki o dünyada devamlı bir eğlence var, bir meşguliyet var. Aklınıza gelmiyor. Hani geçen de ben bahsetmiştim. Bir arkadaşımızın yakını hasta olmuş.
Evet.
Adamcağız hiç hasta olmamış. 60 küsur yaşına kadar.
Maşallah.
Bir gün kanser demişler. 15 gün ya işte 3-5 ay içinde hani ölecek seviyeye gelmiş. Adamcağızın tepkisi ya hiç ölüm aklıma gelmemişti benim.
Hmm.
Ben kendim bir düzen kurmuştum kendimce. Bu nereden çıktı şimdi? Şimdi hocam öyle bir hayat tarzı yani devamlı eğlence, devamlı meşguliyet. Yani ufak ufak meşguliyetler böyle devasa gösterilip. Şimdi hocam oyun teknolojisi belki şu anda en çok para internet oyunlarında falan var yani. İnsanlar artık hocam bu dünyaya girince ahiretmiş, ölünmüş. Böyle hani ben kimim, buraya niye geldim?
Evet.
Buradan sonra benim yolculuğum nereye olacak? Hani biz diyoruz ki Müslümanlar. Yani bu dünyada ölçülü yaşayalım. Şimdi hocam dedik ya maddi zekayı koyduk ortaya. IQ'yu koyduk.
Evet.
Doktorlar var ama maneviyatı ve duygusu olmadığı için tek para gözüyle bakıyor. Hastaya gereksiz ameliyat yapıyor belki. Geçen hocam böyle bir gruplarda paylaşılıyordu. Bir Alman diyor ki Hitler zamanında yaşamış. Ne olur çocuklarımıza duygusal zekayı.
Hmm.
Yani acımayı, merhameti öğretelim. Ben diyor çok iyi mimarlar gördüm. İşte gaz fırınları inşa ettiler.
Hmm.
Çok iyi yetişmiş askerler gördüm. İşte falancayı soykırım yaptılar. Çok iyi öğretmenler gördüm. Belki Yahudi öğrencileri ayırıp şeye teslim ettiler.
Hmm.
İlkokuldaki öğretmen düşünün ki bu çocuk Yahudi çocuğu bunu asın kesin diye askerlere teslim ediyor. Yani bu diyor çok büyük bir fecaattır. Eğer ruh tarafı eksik kalırsa bütün mesleklerdeki çalışanlar hocam esasında farkına varmadan bir suç organizasyona dönüşebiliyor hocam.
Evet.
Belki de farkına varmıyorlar.
Evet.
Şimdi devam edelim hocam. Şöyle diyor. İlim ilim bilmektir uyarısı duyulmadığı, anlaşılmadığı için bugünlere gelinir. Evet. Yunus'un uyarısı duyulmaz. Çünkü bu uyarı ampirizm laboratuvarlarında sofistike keşifler ile uğraşan mağrur bilim adamları ampirizmin kutsal rahipleri tarafından küçümsenir. Küçümsenir çünkü Yunus, Kudüs'e Sürruh ve benzerleri onlara göre aydınlanma kalesinin dışındaki karanlık ormanda dolaşan anakronik, modası geçmiş safsataları tekrarlayan cahillerdir. Ne kadar hocam Ayşe, ben dünyanın en büyük bilgesi, bilgelerinden sayılır Yunus Emre.
Evet.
Mevlana Hazretleri, diğer büyük sufiler. Bunlara siz cahil diyorsunuz. Kendi hocam işin daha acı tarafı, yani aydınlanma diyorsunuz. Karartma çağına.
Evet.
Hocam bu da çok ilginç. Bu 1984, 1984 diye bir Orwell mi hocam?
George Orwell, evet.
Her şeyi bir tersinden gösteriyor. Mesela
evet.
Saldırı Bakanlığı'nı Savunma Bakanlığı'na çeviriyorsunuz. Şimdi hocam Amerikalıların mesela Savunma Bakanlığı var değil mi?
Evet.
Yani ne alakası var? Esasında Saldırı Bakanlığı.
Savaş Bakanlığı.
Şöyle Amerika'ya hiçbir güç savaş açması kolay değil. Yani çünkü uzak bir kıtadasınız.
Yani
tabii düşmanları çok az. O zaman bu kadar 700 milyar dolar hocam siz savaş için yatırım yapıyorsunuz. İşte Afganistan'ı, efendim Suriye'yi, Irak'ı, Yemen'i, bizi de biraz 15 Temmuz'da yaptılar. Kan gölüne çevirmek istiyorsunuz. Sonra Savunma Bakanlığı diye bir de hocam isim vermişsiniz.
Evet.
Böyle bir maalesef çelişkiler çağında yaşıyoruz. Ariflere cahil, cahillere de hocam aydınlanmış. Aydınlanma çağı diyoruz.
Yani maalesef.
Hocam o zaman şöyle diyelim, yani bu aydınlık insanların pek çoğu esasında farkına varmadan, hocam bugün psikolojide var değil mi? Hani aydınlanmak istiyorum falan diyorlar. Kendimi gerçekleştirmek istiyorum.
Evet, evet, evet.
Spiritual realization falan diyorlar. Halbuki hocam gerçekte sanki bu kendini gerçekleştirme değil, kendini eksikleştirme.
Yani, evet.
Hareketi gibi oluyor.
Evet. O anlamda mesela psikolojide kendini gerçekleştirme kavramının üstünde kendini aşma kavramı da gelmeye başladı.
Zaten hocam tam oraya geldim. İsterseniz ben okuyayım, siz yorumunuzu
tabii
ona göre yapın. Klasik Batı dünyası psikoloji okulları içerisinde nefis psikolojisinin yeri nerededir veya en fazla hangi akıma yakındır sorusuna cevap Benetosi psikoloji, yani transpersonal psikolojidir.
Evet.
Artık dediğiniz gibi hocam bu bir ihtiyaç haline gelmiş ve yavaş yavaş 1970'lere kadar Jung, James, William James, Assagoli gibi bazı istisnalar dışında modern psikoloji insanlığın maneviyat birikimiyle pek fazla ilgilenmezken hocam yavaş yavaş bu Jung, William James, Assagoli gibi psikologlar ne yapıyorlar? Artık tekrar kökenlerimize dönelim, ruhumuzu bulalım mı diyorlar hocam? Sanki öyle bir
arayış var tabii. Sonuçta insanların ihtiyaçları var, talepleri var. Neden? Çünkü insanlar çağımızda işte ruhsuzlaştığını, duygusuzlaştığını hissediyor. Anlam ve amaçtan yoksun olmak ona ızdırap veriyor her şeye rağmen. Bunca araç bulduğuna rağmen. Sonuçta ne yapacaksınız? Bu insanlara çözüm üreteceksiniz.
Hocam şimdi çok güzel bir şey söylediniz. Çözüm üretmek dediniz. İşin yine acı tarafı maalesef hocam. Genelde şöyle diyor hocamız. Uzak Doğu maneviyat birikimi referans alınır ve Taoizm, Budizm, Hinduizm kaynaklarından insan anlaşılmaya çalışılır. Şimdi hocam o Batı'nın teknolojide uzmanlaşmış, efendim azmanlaşmış, son noktaya varmış insanları, hocam psikologları Tibet'e gidip meditasyon yapıyorlar. Yani
evet.
Demek ki Batı'daki o büyük araştırma merkezleri, büyük üniversiteler cevap vermiyor ki bunlara. Bir de hocam bizim üstümüzü atlayıp, yani esasında Konya'ya gelseler,
evet,
Mevla'ya inip şöyle evet, bir sema yapsalar kendilerine gelecekler ama bizi de ihmal edip hocam, çünkü bize tarihi düşmanlıkları var.
Evet.
Bu Haçlı seferleri, İslam, Müslüman korkusu, İslamofobi var. Maalesef hocam başka bir aşırılığa kaçıyorlar. O da işte bu Budizm, yoga kültürü, meditasyon. Bu da hocam ayrı bir aşırılık. Bunlar da çünkü tamamen maddeyi inkar eden bir yaklaşım. Tamamen düşünce var, ruh
evet,
var ama maddeyi
bu
boşver.
Defa, yani öbür tarafa işte bir yanlışın başka bir yanlışta düzeltilmesi.
Ama hocam şunu göstermesi açısından bence iyi. Demek ki yani Batı'nın o büyük üniversiteleri, laboratuvarları yetmiyor,
yetmiyor
ki.
Yetmiyor tabii.
Gidip bir manastıra girip orada
evet,
saçınızı sakalınızı kesip sarı bir kıyafete girip aç susuz tefekkür
evet,
ederek ruhu bulmaya çalışıyorsunuz.
Çalışıyor,
bence
evet,
şu açıdan güzel. Demek ki ruhun teknolojik şeysi farklı. Yani teknoloji
evet,
yanlış oldu hocam.
Ama kullanılıyor artık, yani mesela öğretim teknolojisi deniyor. Teknikleri, stratejileri vesaire yani. Evet, şiddetle ihtiyaç olan bir nokta ve en fazla herhalde yoğunlaşma, bakıyoruz. Psikolojideki, psikiyatrideki arayışlar bu tarafa doğru gidiyor.
Hocam belki bunların çok az bir kesimi de Hindistan'a gitmeyip, Çin'e gitmeyip, Tibet dağlarına hocam gitmeyip ne yapıyorlar? Bir kısmı Konya'ya geliyor, bir kısmı İstanbul'a gelip bizim sufilerin ariflerini, hayatta veya vefat etmiş arifleri veya hocam onların kitaplarını bulup tasavvuf psikolojisini öğretmeye çalışanlar da var. İşte bu transpersonal dediğimiz, ülkemizde Mustafa Mertel Hoca var. Bizim Kemal Seyar Hocamız da biraz zaman zaman o konulara giriyor ama hocam Türkiye'de de esasında çok az.
Yani evet,
bu maneviyatı alan, psikolojiye taşımak isteyen insanlar hocam biraz korkuyorlar sanki.
Sonuçta bu konuyla ilgili akademik alanların açılması, resmiyetin oluşturulması lazım. Mesela Batı'da hocam hastanelerde maneviyat danışmanları ya da ruhsal danışmanlar çok zamandan beri var. Bizde bununla ilgili düzenleme daha yeni yapıldı.
Yapıldı ama o da hocam altı boş yani. Şu anda doğru düz hiçbir hastanede maneviyat rehberi
uygulaması yok mu?
Çok anladım. Az hocam. Tek tük hastanelerde var. Ama yeterli değil. Hocam istersen hocam inşallah önümüzdeki hafta belki bir parça bu konuya tekrar değinelim. Çünkü bu hafta hocam süremiz bitti biraz. Son bir sürü cümleniz varsa onu alayım.
Yani hepimizin ihtiyacı olan şey kalbimizi harekete geçirmek. Onun için şefkat ve merhameti bir yaşam tarzına dönüştürmek lazım.
Yani aklı biraz böyle dizginleyip, çünkü akılda hocam merhamete yer yok. Yani benim şurada param var cebimde.
Aklın olması gereken yerde. Eyvallah. Aklı sonuna kadar kullanacaksın. Şefkat ve merhametin gerektiği yerde onu sonuna kadar gideceksin.
Ruhumuzun farkına varacağız diyorsunuz. Evet. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza, dilinize sağlık. Muhterem dinleyicileriz. Tasavvuf ve İnsan Psikolojisi programında bize verilen sürenin burada sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşuncaya kadar Allah'a emanet olun efendim. Hoşça kalın.